Dünyanın nabzı. Ayrıntılarda boğulmayın. Açık, net ve anlaşılır bir dille Türkiye ve dünya gündemini yorumluyoruz. Dünyanın nabzı hafta içi her gün saat 10'da Türkçenin Sesi Radyosu'nda. Dünyanın nabzı. Dünyanın nabzı başlıyor.
Efendim hayırlı sabahlar diliyoruz, hayırlı hafta başları diliyoruz. Bugün 20 Mart 2017 Pazartesi. Dünyanın nabzından, Türkçenin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı her yerde bizleri dinleyen siz sevgili ve değerli dinleyicilerimize hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı çalışmalar, güzel bir gün, güzel bir hafta geçirmeniz duası ve temennisiyle. Malumunuz dünyanın nabzında ilk başta Türkiye'de çıkmış olan gazetelerin manşetlerini aktardıktan sonra hemen akabinde manşetlerin detaylarını veriyoruz, Türkiye turuna çıkarıyoruz sizleri süratli bir şekilde. Ardından dünya basınından derlediğimiz haberlerle devam ediyoruz. Öyleyse bugün de sözü fazla uzatmadan hemen manşetlerle başlayalım.
Dünyanın nabzı, manşetler.
Bugün Star gazetesiyle başlıyoruz. Star'da bugün Hilal Korkusu başlığı var. Yaşlı kıtadaki açlığı zulmünün nedenini masaya yatırmış Star gazetesi. Doğumlar azalıyor, yaşlı nüfus artıyor, 2050'de Türk ve Müslüman nüfus en büyük etnik grup olacak. Avrupa iş gücü ve ekonomik tehdide karşı çocukları devşiriyor. Kirli planın ardındaki gerçek birkaç gündür hatırlarsanız geçen haftada gündem yapmıştık. Detaylarını az sonra vereceğiz. Türklerin, Müslümanların ya da göçmenlerin çocukları ellerinden sudan bahanelerle alınıp Hristiyan ailelere veriliyor ve onların kültürlerine göre yetiştiriliyordu. Böyle bir devşirme olayı söz konusuydu değerli dinleyicilerimiz. Yeni Şafak'a bakıyoruz. Maskeli balo bitti diyor Yeni Şafak. Maşaları yapamadı kendileri sahayında. Bugüne kadar FETÖ ve PKK terör örgütünü kullananlar, bunların üzerinden mesaiyet savaşı yürütenler kendileri sahayında. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar maşalarla sırtı sıvazlanan terör örgütleriyle satın alınan ajanlarla Avrupa'da yürütülen Türkiye düşmanlığının yeni bir safhaya geldiğini belirterek maskeli balo sona erdi dedi. Yeni Şafak'ın manşeti böyle. Sabah gazetesi maskeli balo artık sona erdi başlığıyla Yeni Şafak'la aynı manşeti taşıyor. Evetler Türk düşmanlarına tokat olacak diyor MHP lideri Bahçeli'nin cümleleri burada da yerini almış. 16 Nisan'da çıkacak evetler hayırcı kafile içindeki FETÖ, PKK, PYD, DHKPC ve Türk düşmanlarını tir tir titretecektir diyor Devlet Bahçeli'nin cümleleri ve bir özel röportaj var. Bakan Kaya Rotterdam'daki dehşet gecesini anlatmış. Mermiyi namluya sürüşlerini duyduk diyor. Detaylarını az sonra vereceğiz. Milliyet gazetesi ithal suçlu 4000'i geçti. Türkiye'de hemen her ülkeden yabancı uyruklu suçlu bulunuyor. Aralarında adam kaçıran Afganlar, Guatemalalı hırsızlar bile var. İlginç bir haber. İthal suçlu 4000'i geçti şeklinde. Gerçekten de Türkiye'yi mesken tutanların ne yapmak istediği anlatılıyor Milliyet'te. Türkiye gazetesi maskeli balo sona erdi derken hemen Çanakkale duygusallığını fotoğraflamış. Cumhurbaşkanı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümünü törenlerinde duygusal anlar yaşadı. Şehitlikte kahramanlarımız için dua eden Erdoğan daha sonra helikopterle İstanbul'a dönerken Gelibolu Yarımadası'nı gözleri dolu bir şekilde izledi diyor değerli dinleyicilerimiz Türkiye gazetesi. Yeni akit Türkiye'yi üçe katladık diyor. Başbakan Yıldırım baba ocağında atlarla karşılandı. Başbakan Yıldırım Erzincanlı hemşerilerini ana ocağım, baba ocağım Erzincan seninle gurur duyuyorum, seni her daim yüreğimde taşıyorum, şen olasın, var olasın, bahtiyar olasın sözleriyle selamlamış. Ve değerli dinleyicilerimiz, bakıyoruz başka bir haber görünüyor mu? Detaylarını vermeye çalışacağız okuduğumuz haberlerin. Ekmeğimizle oynuyorlar şeklinde Hürriyet'in bir manşeti var. Hürriyet'in bir gıda mühendisinin ihbarıyla teste gönderdiği ekmek katkı maddesinde GDO'lu soya çıktı. Adana'da üretilen bu katkı maddesi kentteki fırınların %80'inde kullanılıyormuş maalesef ve gerçekten de ekmeğimizle oynuyorlar başlığı doğruluğunu koruyor maalesef. Ve Takvim Gazetesi kahrolası FETÖ'cüler şeklinde bir manşet atmış. FETÖ çetesine CIA'den sonra Almanya'da arka çıktı. Gizli servis BND'nin başkanı. Onlar masum açıklamasını yaptı. Ankara uyardı. Darbeyi yoksa sen mi yaptın? Öyle ya. Ve Milli Gazete içeriden göçüyoruz şeklinde bir manşet atmış. Saadet Partisi iş göç çalıştayından sonra hazırladığı sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz Şubat ayında Saadet Partisi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ve Kent Araştırmaları Enstitüsü birbirliğiyle alanında uzman araştırmacı, ilim adamı, bürokrat, siyasi temsilci ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen iç göç çalıştayının sonuç bildirgesi açıklanmış. Göçün sebebi ekonomi ve güvenlik endişesi, terör vesaire. Değerli dinleyicilerimiz. Akşam gazetesi Merkel'e Türkiye dersi. Ankara'yı şikayete kalkıştı, cevabı Trump verdi. Türkiye Suriyeli mülteciler üzerinden bizi tehdit ediyor diyen Merkel, ABD Başkanı Trump'ın tepkisi karşısında şoke oldu. Detaylarını hemen verelim, merak ettirmeyelim sizi. Beyaz Saray kaynaklarına göre Merkel'in Türkiye'yi şikayet eden sözleri sonrası Trump, "Pardon Sayın Merkel, sadece Türkiye'nin kapılarını açtığı göçmenlerle mi sizi tehdit ettiler?" ifadesini kullandı. Ardından "Türkiye bu konuda tüm Avrupa ülkelerinden çok daha taviz verdi. Tablo sizin bahsettiğiniz gibi değil." diyerek Merkel'i şaşkına çevirdi. Ve Habertürk değerli dinleyicilerimiz, kalkınmanın önü açılacak diyor. Başbakan Yıldırım memleketi Erzincan'daydı. 16 Nisan'da yükselişin, dirilişin kapıları açılacak diyor değerli dinleyicilerimiz. Akşam Habertürk gazetesi. Vatan gazetesi yardım eli başlığıyla çıkmış. 700'den fazla gönüllüden oluşan robot el platformu çeşitli sebeplerle ellerini kaybeden çocuklara ücretsiz robot el hazırlıyor. 25 çocuk yeniden güldü. Sırada yüzlercesi var değerli dinleyicilerimiz. Vatan gazetesinin hemen akabinde Milat gazetesi diyor ki hem ajan hem kurye. Almanya'nın ısrarla serbest bırakın dediği PKK'lı Deniz Yücel'in Alman istihbaratı ile PKK arasında kuryelik yaptığı iddia edildi. Almanya Yücel'e ne zaman çifte vatandaşlık hakkı verdi sorusu ise cevapsız. Detaylarıyla vereceğimiz bir haber bu da. Ve ortada o gazetesi ilginç bir başlık atmış. Türkiye'de diktatör olmaz. MHP Genel Başkanı Bahçeli Elazığ mitingi dönüşü gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. MHP gibi 48 yıllık geleneği, göreneği olan bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz. MHP'yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın dedi. Ve efendim Güneş gazetesi diğer gazetelerle aynı başlığı atmış. Maskeli balo sona erdi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütlerine yıllardır silah verip sırtlarını sıvazlayanların artık maşalarıyla değil bizzat kendilerinin sahiplendiğini belirtti. Maskeli balo sona erdi dedi. Artık her şey açık ve net şekilde görünüyor değerli dinleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi. Diriliş postası köpek kiralayıcıları sahaya indi. Erdoğan Türkiye'yi parçalamak için görevlendirilen FETÖ, PKK, DAEŞ-KPC gibi köpekler millet karşısında hizmete uğrayınca faşist Avrupa'nın sahaya indiğini, topyekün harekete geçtiğini söyledi Erdoğan. Yapılanların karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Ve efendim Yeni Söz gazetesi de bugün Avrupa Türkiye'ye tutsak olduk diyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gerilim Almanya'nın terör örgütü PKK'ya verdiği aleni destekle zirveye çıkarken Batı'nın tutumu ve AB'nin skandal tavrının sebepleri de deşifre olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalar var, az sonra aktaracağız. Ve Karar gazetesi Rus buğdayından makarna olmaz. İlişkilerin normalleşmesi için Türkiye'nin bütün iyi niyetli adımlarına karşın ambargoları gevşetmeyen Rusya'ya tepki özel sektörden geldi. Ekonomi Bakanı Zeybekçi gıda sanayicilerinin Rusya'dan tarım ürünü almak istemediğini açıkladı. İnşallah bu mesaj hızlı şekilde anlaşılır şeklinde konuşmuş. Ve Yeni Birlik gazetesiyle sonlandıralım manşet turumuzu. FETÖ'nün serveti 150 milyar dolar. Önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı FETÖ çatı iddianamesinde Fethullah Gülen'in kurup yönettiği örgütün Türkiye'de ve dünyada toplam 150 milyar dolar ekonomik değeri bulunan kompleks bir yapıdan oluşmaktadır bilgisine yer verilmişti diyor ve bu haberle aramızı vermiş olalım. Aramızın hemen akabinde Türkiye'de çıkmış olan gazetelerin manşetlerini aktardıktan sonra detaylarını vermeye çalışacağız. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Şarkıdan sonra buradayız.
Yerden geçti, yardan geçti. Çanakkale yiğitleri. Dünya denen kardan geçti. Çanakkale yiğitleri. Çanakkale yiğitleri. Gidenler geri dönmedi. Onlar önce vatan dedi, ne acılar göğüsledi. Çanakkale yiğitleri, Çanakkale yiğitleri. Tüter ocak yanar hale, can sundular istiklale, yıldız oldular hilale. Çanakkale yiğitleri, Çanakkale yiğitleri. Tüter ocak yanar hale, can sundular istiklale, yıldız oldular hilale. Çanakkale yiğitleri, Çanakkale yiğitleri. Karışı namustur toprağı taşı, her bir seyit onbaşı. Çanakkale yiğitleri, Çanakkale yiğitleri. Bayrağın canlı halidir, sanki Bedrin emsalidir. Şehadetin timsalidir. Çanakkale yiğitleri, Çanakkale yiğitleri. Tüter ocak yanar hale, can sundular istiklale, yıldız oldular hilale. Çanakkale yiğitleri, Çanakkale yiğitleri. Tüter ocak yanar hale, can sundular istiklale, yıldız oldular hilale. Çanakkale yiğitleri, Çanakkale yiğitleri.
Dünyanın nabzı. Şimdi Türkiye gündemi.
Müzik. Ve efendim manşetlerin akabinde Türkiye turuyla tekrar birlikteyiz. Star gazetesiyle başlamıştık. Hemen o gazeteyle devam edelim. Çünkü önemli bir haber var geçen haftadan bugüne. Hilal korkusu başlığı taşıyordu hatırlarsanız. Yaşlı kıtada Haçlı zulmünün nedeni konusunda Avrupa'nın kirli yüzü noktasında özel bir dosya hazırlanmış. Star Batı ülkelerinin akıl sınırlarını zorlayan bahanelerle on binlerce Türk Müslüman çocuğuna el konma gerekçelerini araştırdı. Ortaya çarpıcı bilgiler çıktı. Avrupa, azalan Hristiyan nüfusu artırmak, toplumsal, ekonomik ve iş gücündeki gerilemenin önüne geçme peşinde rakamlar, karanlık planı doğruluyor. Avrupa'da 5.1 milyon bebek doğdu, 5.2 milyon kişi öldü. Almanya nüfusu yılda 0.19 azalıyor, 2050'de ABD'deki çalışan nüfusun %20'si azalacak. Yaşlı nüfusun %10'u aştığı ülkelerin 32'si Avrupa'da. Yaşlı oranı 5.8'de kalan Türkiye Avrupa'nın en genç ülkesi. Türkler 1.16 doğum oranıyla AB ülkelerine fark atıyor. Ve çocuk gaspının komik gerekçeleri var. Annesi ekmekleri ince dilimliyor. Çocuklarınız çok ses yapıyor. Evde temizlik için sabun kullanılıyor. Çocuk bundan zarar görüyor. 12 yaşındaki kız çocuğuna başka evde kalma izni vermemişsiniz. Aile çok ev değiştirmiş, eviniz rutubetli, çocuk yere düştü, kızınıza iyi bir annelik yapıyor ama oğlunuza yapmıyorsunuz şeklinde. Gerçekten de komik gerekçelerle, gerçekten de bu gerekçelerle birçok insan çocuğundan oldu ve sığınacak, müracaat edecek bir yer bulamadı. Şimdi Türkiye bu sesi duyuyor ve bu sesle ilgili bakalım neler yapılacak, biz de merak ediyoruz. Hakikaten de yeni bir konu değil. En az ben 5 yıldır bu konuyu gündeme getirenlerden biriyim. Birçok radyo programında da ifade ettiğimi hatırlıyorum. Yeni Şafak gazetesi maskeli balo bittiği başlığıyla çıkmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, İlim Yayma Cemiyeti'nde konuşan Erdoğan şu mesajları verdi. PKK'yı konuşturuyor, FETÖ'cüleri konuşturuyor, Türkiye'den Barolar Birliği Başkanı oraya gidiyor, bu terör örgütünün uzantılarıyla orada toplantılar yapıyor. Kim bu Barolar Birliği Başkanı? Sözde hukukçu, sözde profesör. Demek ki istikamet üzereyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletin doğrudan iktidarının adı olduğunu vurgulayan Erdoğan, artık karar verici millettir. Bize altından sopa gösterenlere diyorum ki o günler artık geride kaldı. Sizin tehditlerinize, zorbalıklarınıza boyun eğen Türkiye artık yok ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli cümleleri bunlar değerli dinleyicilerimiz. Sabah'ta da aynı manşet var fakat Sabah'ta Sabah gazetesinde daha doğrusu bir diğer önemli haber var. Bakan Kaya Rotterdam'daki dehşet gecesini anlatmış. Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya. Hiçbir tehdit beni oradan çıkaramazdı diyor. O gece 15 Temmuz'u tekrar yaşadık. Aracımıza, üzerimize silah doğrulttular. Mermiyi namluya sürme sesini duyduk. Orada milletimize yakışır şekilde durmamız gerekirdi. Caddelerdeki vatandaşlarımızın sesleri de bize güç verdi. Cumhurbaşkanımız dön deyince ayrıldım. Yoksa herhangi bir baskı beni oradan çıkaramazdı. Hiçbir Hollandalı yetkili beni aramadı. Bırakın özür dilemeyi, neler yaşandığını sormak için bile arayan olmadı. Buradan da zaten kötü niyetin ortaya çıktığını, başka amaçlar için bunların yapıldığını rahatlıkla anlayabiliyoruz. Milliyet gazetesi ithal suçlu 4000'i geçti şeklinde ilginç bir haber atıyor manşetine. Ceza ve tevkif evlerinin verilerine göre Türkiye'deki 197 binden fazla tutuklu ve hükümlünün en az 4000'i yabancı. Çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu ithal suçlularda ikinci sıra Gürcülerin, suç için seçtikleri illerin başında ise İstanbul geliyor. Suç türleri ise ülkeler arasında paylaşılmış. Hırsızlık Guatemala, Filipinler, Kolombiya, Venezuela, Dominik gibi okyanus aşırı ülkelerden gelenler arasında yaygın. Soygun ve cinayette Gürcü ve Ruslar öne çıkıyor. Tırnakçılık olarak bilinen dolandırıcılıktan yakalananların çoğu İranlı. Sahte döviz işinde ise Afrikalılar fazla. Baktığınızda Suriyelilerin bunların arasında yeri olmadığını görüyorsunuz garip bir şekilde. Tamam suçları var ama bu suçlar arasında yerlerinin olmadığını görüyorsunuz. Şimdi olaya şöyle de yaklaşmak gerekiyor. Dikkat ettiyseniz bu insanlar ne yapıyorlar? Geliyorlar ve burada bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Bu insanların içerisinde de hırlısı, hırsızı, iyisi, kötüsü olacak. Bundan doğal bir şey olamaz. İthal suçlu anlamında, ithal veya değil çok önemli değil. Netice itibariyle yaşadıkları bölgeye ayak uyduranlar veya ayak uyduramayanlar olacaktır. Böyle bir gerçeklik söz konusudur. Yani hırsızlık yapan ithal suçlular deyip de işi başka bir noktaya çevirmemek lazım bence. İthal olmayan suçlular da daha fazla. Baktığınızda bu Türkiye'nin ülkenin altına oyan nice zatında aslında yerli olduğunu görüyorsunuz. En önemlisi 15 Temmuz'da yaşanan hadiseleri şöyle bir hatırlayın. Türkiye gazetesi de maskeli balığa sona erdi başlığıyla çıkmıştı. Geçelim çünkü diğer gazetelerde de aynı başlık vardı. Başbakan Yıldırım baba ocağında konuşması yine Akit gazetesine yerini almış. Türkiye'yi üçe katladık diyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın cümleleri, onlar konuşur biz yaparız, biz Türkiye'yi 3 Türkiye haline getirdik, 5 kat ihracatı arttırdık, bütün bunlar hayır diyenlere, engel çıkaranlara, takoz koyanlara rağmen yaptık diyor. Hürriyet ekmeğimizle oynuyorlar başlığıyla çıkmıştı. Bir gıda mühendisi Hürriyet'e ulaşarak üretimi Adana'da yapılan ve ekmeğin hacimli görünmesini, geç bayatlamasını sağlayan P. markalı katkı maddesinin GDO içerdiğini öne sürdü. Önce firmanın sahibini aradık, bize ürünümüzü Adana'da 100 fırın varsa 80'ine satıyoruz, hepsi çok memnun dedi. Ardından ürünü alıp bir test merkezine gönderdik, analiz sonucunda üründe GDO'lu soya kullanıldığı doğrulandı. GDO'lu soya sadece yem amaçlı Türkiye'ye sokulabiliyor ancak insan gıdası olarak kullanılması kesinlikle yasak. Analizi yapan merkez çıkan sonucu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na da bildirdi diyor Hürriyet gazetesi değerli dinleyicilerimiz. Evet, bu anlamda ekmeğimizle oynamayın. Bu insanlara yedirilmeyecek bir GDO'yu hele ekmek gibi bir maddenin içerisine sokmak işte kabul edilebilir bir şey değil. Ve Milli Gazete içeriden göçüyoruz şeklinde bir başlık açmıştı. Açıklanan bildirgede bir bildirge yayınlamıştı Saadet Partisi. Göç çalıştığıyla ilgili, iç göç daha doğrusu. Mevcut durum ve sorunlarda ele alınmış, iç göçe sebebiyet veren bulgular arasında ülkedeki iç göçün doğrudan doğudan batıya, köyden kente, kentten büyük kentlere doğru gerçekleştiğinin altı çizilerek ekonomi ve güvenlik meselelerinde düzelme ve istikrar olması durumunda ise tersine göçün yaşanacağı da bu anlamda tespit edilmiş. Özellikle terör sebebiyle bir göçün olduğu bilinen bir realite değerli dinleyicilerimiz. Zaten bölgenin bu anlamda huzura kavuşması da insanların tekrar işine gücüne dönmesi anlamına geliyor. Terörün böyle çirkin, iğrenç bir yüzü var. Akşam gazetesi Merkel'e Türkiye dersi demişti. Ankara'yı şikayete kalkışan Merkel'e Trump cevap vermişti. Detaylarını aktarmıştık hatırlarsanız. Burada da yine maskeli balo bittiği başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri. Habertürk'te kalkınmanın önü açılacak başlığını atmıştı. Başbakan Yıldırım'ın memleketi Erzincan'da konuşmasının detayları burada yerini almış değerli dinleyicilerimiz. Vatan gazetesi yardım eli şeklinde 700'den fazla gönüllüden oluşan robot el platformunun çeşitli sebeplerle ellerini kaybeden çocuklara ücretsiz robot el hazırlaması burada yerini almış fotoğraflar eşliğinde. Güzel bir uygulama tabii ki, sevindirici bir uygulama. Mimar Zeynep Karagöz, makine mühendisi Hakan Pektan ile arkadaşları tarafından kurulan ve 700'den fazla gönüllüsü olan dernek 80'den fazla 3 boyutlu yazıcı ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyormuş. Helal olsun diyelim biz de bu güzel çalışmalarından dolayı, destekleyelim canı gönülden bu güzel insanları. Çünkü insanlara yardımcı olmaktan daha güzel ne olabilir ki? Özellikle düşünsene, bir uzvunu yitirmiş bir çocuk. O uzvuna tabii ki eskisi gibi olmasa da en azından kullanılabilecek şekilde kavuşmasından daha güzel ne olabilir? Ve hem ajan hem kurye başlığıyla çıkıyor Milat. Almanya'nın ısrarla serbest bırakın dediği PKK'lı Deniz Yücel'in Alman istihbaratıyla PKK arasında kuryelik yaptığı iddia edildi. Ve bununla konuyla ilgili Deniz Yücel'in gazeteci kılığında Alman istihbaratı BND ile bölücü terör örgütü PKK arasında kurye olduğu öne sürüldü. PKK propagandası yapmaktan tutuklanan Yücel bir ay boyunca saklandığı Alman konsolosluğundan çıkıp yurt dışına kaçarken tutuklanmıştı. Emekli istihbarat Albay Coşkun, başbuğu Deniz Yücel'in savcı kılığına girmiş FETÖ'cü Zekeriya Öz gibi, gazeteci kılığına girmiş Can Dündar gibi, Türk kılığına girmiş FETÖ'cü Cem Özdemir gibi biri olduğunu ve Deniz Yücel'in Alman istihbarat teşkilatı ile PKK arasında kurye görevini yürüttüğünü söylemiş. Apaçık böyle bir iddia var ve bu iddia üzerinden bir takım çalışmalar yapılmalı sanırım. Milattan aktarabileceklerimiz böyle. Milat'ın akabinde Diriliş Postası da köpek kiralayıcıları sahaya indi şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerini aktarmış. Avrupa'ya ayağını denk al mesajı veren Erdoğan, Avrupa'nın karşısında el pençe divan duran eski Türkiye'nin bulunmadığını, yapılan her alçaklığın karşılığını bulacağını altını çizerek bize, aba altından sopa gösterenlere diyorum ki o günler artık geride kaldı. Sizin tehditlerinize boyun eğen bir Türkiye artık yok. Biz tek bir vatandaşımızın daha yakınına zarar gelmesine izin vermeyiz. Buna teşebbüs eden her ülke sonuçlarına katlanır demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli cümleleri burada yerini alıyor değerli dinleyicilerimiz. Yeni sözde Avrupa Türkiye'ye tutsak olduk şeklindeki bir açıklaması vardı. Kısaca detaylarını vereyim. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gerilim Almanya'nın terör örgütü PKK'ya verdiği aleni destekle zirveye çıkarken Batı'nın tutumu ve AB'nin skandal tavrının sebepleri de deşifre olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili önemli tespitlerde bulunan Fransız siyasetçi ve eski bakan Mariani, Türkiye'nin her platformda AB'nin ağzının payını verdiğini belirterek Avrupa'nın açık bir şekilde Türkiye önünde diz çöktüğünü ve Türkiye'ye tutsak olduğunu söyledi. Kırma ırkçı Hollanda faşisti Wilders'ın eski danışmanı Van Dorp ise Batı'nın Müslümanları koruyan Erdoğan'dan korktuğunu ve bu nedenle düşmanlık yaptığını söylerken Rus lider Zelenski ise Türkiye'nin Hollanda'ya karşı tavrında kesinlikle haklı olduğunu ve Batı'nın en büyük kabusunun güçlü Türkiye olduğunu dile getirmiş. Önemli açıklamalar, bize boyun eğmekten başka seçenek bırakmadınızı diyor Merkel'i karikatürize ederek böyle bir cümle kurulmuş. Karar gazetesi de Rus buğdayından makarna olmaz derken detaylarını vermiştim. Bu anlamda Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin söyledikleri vardı. Gıda sanayicilerinin Rusya'dan tarım ürünü almak istemediğini açıklıyor ve inşallah bu mesaj hızlı şekilde anlaşılır demiş. Ve Elbap'ta kesişen mülteci hayatlar. Türkiye destekli ÖSO güçlerinin IŞİD'den temizlediği Elbap'ta hayat normale dönüyor. Güzel fotoğraflar eşliğinde baba ve bir kızı. Çok güzel fotoğraflar bunlar. Vatanlarına dönüyorlar. İnşallah bundan sonra daha güvenli bir şekilde yaşamaya devam ederler. Allah yardımcıları olsun. Yeni Birlik gazetesi FETÖ'nün serveti 150 milyar dolar demişti. İş adamları üzerinden yapılan bir servet var. Medya üzerinden yapılan bir servet var. Gayrimenkullerden, dershanelerden, üniversitelerden şöyle bir baktığımızda ayak diye nitelendirilen bu organizasyonun ayakları o kadar fazla ki bu anlamda hiç de düşünüldüğü kadar kolay bir olay değil. Tamamen paralel bir devlet yapılanması adı üzerinde. Bir devlet neyse onun paralelinde seyreden, aynısının kopyalandığı bir yapı. Ancak bu kadar olur diyebileceğimiz dünyada belki de benzeri görülmemiş bir yapı. Yeni Birlik gazetesinin bu haberiyle noktalayalım. Turumuzun, daha doğrusu Türkiye turumuzu noktalayalım. Sonra bir virgül koyalım ve dünya basınından derlediğimiz haberlere geçelim. Ama öncesinde güzel bir şarkı dinleyelim ve şu ana kadar bizlerden ayrılmayan siz sevgili dinleyicilerimize armağan edelim bu güzel şarkıyı. Buyurun bakalım.
Onlar ölmediler, can verdiler bu vatana, bugünlere ve yarınlara.
Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyor düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde Ölüm giden kabire koydular beni. Oh gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir dolu testi. Çanakkale içinde bir dolu testi. Analar babalar umudu kesti. Oh gençliğim eyvah. Analar bacılar umudu kesti. Oh gençliğim eyvah. Ne büyüksiz ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanlar ancak bu kadar şanlıydı.
Dünyanın nabzı ve dünya basını.
Ve efendim manşetler Türkiye turu derken dünya basınından derlediğimiz haberlerle tekrar karşınızdayız. İlk durağımız Afrika her zaman olduğu gibi. İlk haber Mısır ve Sudan'ın Haleyp üçgeni için komite. Mısır'la Sudan arasındaki Haleyp üçgeni sorunu şeklinde bir haber var. Sudan'la Mısır arasında tartışmalı bölge olan Halayip üçgeninin statüsünün belirlenmesi ve Mısırlıların diplomatik yollarla bölgeden çıkarılması amacıyla komite kurulduğu bildirildi. Ve konuyla ilgili Halayip üçgeni nedir sorusuna bir bakalım. Zengin yeraltı kaynaklarıyla dikkati çeken bir bölge haliyle bölgede altın, uranyum, grafit, krom, nikel, demir, cevheri ve barit gibi çok farklı madenlerin bulunduğu belirtiliyor ve doğal olarak herkes bu anlamda Mısır ve Sudan arasındaki bu gerginliğin nedeni de anlaşılmış oluyor böylece. Ve değerli dinleyicilerimiz, Uganda'da üst düzey emniyet yetkilisine suikast haberi var. Uganda'da üst düzey bir emniyet yetkilisi uğradığı suikast sonucu öldürülmüş. Bakalım detaylarına verin. Yapılan bir açıklama var mı? Emniyet yetkililerin yaptığı bir açıklama. Başkent Kampala yakınlarındaki Kulambiro bölgesinde bulunan evine 100 metre uzaklığında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtilmiş. Devlet Başkanlığı Sözcüsü de İşe gitmek üzere evinden ayrılan Kavesi'nin aracına düzenlenen saldırıda müfettişin yanı sıra koruması ve şoför önünde hayatını kaybettiği ifade edilmiş değerli dinleyicilerimiz. Maalesef. Bangladeş'te kontrol noktasından geçmeye çalışan kişi vuruldu. Bangladeş'te kontrol noktasından otosikletleriyle geçmeye çalışan kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmüş değerli dinleyiciler. Etiyopya'da FETÖ okulları muamması, Etiyopya'da FETÖ'ye ait okulların Almanlara satıldığı yönündeki iddialar hala belirsizliğini sürdürüyor. Hafta sonu çıkmış bir haber, bakalım konuyla ilgili yapılan bir açıklama olacak mı? Fas'ta yeni hükümet kurma görevi Osmani'ye verildi. Fas Kralı 6. Muhammed Adalet ve Kalkınma Partisi Ulusal Konsey Başkanı Saadettin Osmani'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Ve bakıyoruz Afrika'da en hızlı internet erişimi Kenya'daymış. Kenya 13.7 MPS ile mobil internet hızıyla da Afrika ülkelerinin arasında ilk sırada bulunuyormuş değerli dinleyiciler. Ve bakıyoruz hafta sonu gerçekleşen bir olay var. Sudan FETÖ okullarını Maarif Vakfı'na devretti. Sudan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi yönelik anlaşma imzalandı. Afrika'dan aktarabileceklerimiz böyle. Hemen Avrupa'ya bakalım. Kırım'ın yasa dışı ilhakının 3. yılı. Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 3. yılında Gürcistan Dışişleri Bakanlığı söz konusu ilhak ve işgal politikası uluslararası düzen ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturuyor dedi. Neredeyse dünyanın gündemine hiç girmeyen bir konu bu. Bu mevzu Kırım'la da kalmayacak. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar da yeterli değil. Bu işgal politikasının flaş edilmesi gerekiyor değerli dinleyicilerim. Sessiz sedasız dünyanın yoğun gündeminde yapılıyor bu hadise. Yunanistan'da sığınmacılara destek gösterisi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık 1000 dolayında kişi sığınmacılara destek amacıyla ırkçılık karşıtı gösteri düzenlemiş. Hafta sonu gerçekleşen bir olay. Londra ve Amsterdam'da yine ırkçılık karşıtı gösteri İngiltere'nin başkenti Londra ve Amsterdam kentinde Dedam Meydanı'na da bir araya gelen on binlerce kişi ırkçılığa ve İslamofobiye karşı yürüdü. Ve Paris'teki havalimanı saldırganının kimliği açıklandı. Fransa'daki saldırının failinin silahlı soygun ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından bir kez hüküm giyen bir kişi olduğu ifade edilmiş. Etna yanardağ yeniden faaliyete geçmişti. Hafta sonu haberlerinde düşen bir haber bu. İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında bulunan aktif yanardağ Etna yeniden lav püskürtmeye başladı. Avrupa'dan aktarabileceklerimiz böyle. Hemen süratle Amerika'ya bakalım. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Çin'de. Tillerson, Çin-ABD ilişkilerinin karşı karşıya gelmeme temelinde ilerlemesini istediklerine, ilişkilerin güçlenmesinde karşılıklı anlayışa ulaşacaklarına inandığını söylemiş. ABD'de Suriye'deki cami katliamı soruşturulsun çağrısı hangisi gerçekten de? Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, ABD uçaklarının Suriye'nin Halep ile İdlib kentler arasında yaptığı saldırıda caminin hedef alınıp alınmadığının şeffaf bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunmuş. Bir tane değil ki bu olay. Ama ABD tarafından yapılır, ama İSET rejimi tarafından yapılır, ama Rusya tarafından yapılır. Bir tane, iki tane değil. Yetmiyormuş gibi bir de IŞİD tarafından yapılır değerli dinleyicilerimiz. Baktığımızda Suriye'deki sadece cami katliamı değil, sokaklardan her yere kadar her yer katliam bilgileriyle dolu. ABD'de Hicaz Hatırası Fotoğraf Sergisi açıldı. ABD'de açılan sergide 66 eseri bulunan fotoğraf sanatçısı Durgut Hicaz'a gitmiş olanların hatıralarını, gidememiş olanların ise özlemini gidermeye çalışıyoruz demiş. Hafta sonu Beyaz Saray'da bir bomba alarmı söz konusu olmuş. Beyaz Saray giriş kontrol noktasının aracında bomba olduğunu söyleyen kişi gözaltına alınmış. ABD'den İngiliz hükümetine özür yok. Beyaz Saray sözcüsü, İngiliz istihbaratının Obama'nın isteğiyle Trump'ın dinlenmesine yardımcı olduğuna ilişkin sözleri üzerine İngiliz hükümetinden özür dilemeyeceğini söylemiş. AB'den Facebook, Twitter ve Google'a uyarı. AB komisyonu Facebook, Twitter ve Google'dan platformlarında dolandırıcılık ve sahtekarlıkları önlemelerini, AB tüketici kurallarına uygun hareket etmelerini talep etmiş. Haklı bir talep gerçekten de. Amerika'dan aktarabileceklerimiz böyle. Orta Doğu'ya bakalım süratle. Hafter güçleri kuşatma altındaki kenti ele geçirdi. Libya'da Hafter'e bağlı güçler Bingazi'de uzun süredir kuşatma altında tuttukları Kanfude semtini tamamen ele geçirdi. Lübnan'da vergi ve yolsuzluk protestosu, Lübnan'da yolsuzluklara ve hükümetin getirmek istediği yeni vergilere karşı protestolar 4. gününde devam ediyor. Bugün 5. gün oluyor. Husilerin son kalesi düştü. Yemen'de hükümet güçleri Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesindeki Husilerin son kalesi sayılan Dabua bölgesinde kontrolü sağladı. İKB'ye Süleymaniye'de patlama ve bir ölü beş yaralı. İKB'ye Süleymaniye kentinde bir demir fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ve Rusya'nın yeni oyun alanı Libya. Moskova'nın Avrupa'yı kuşatma stratejisinin yeni bir halkası olarak şimdi de Libya'ya askeri müdahale hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor. Önemli bir haber bu. Detaylarını verecek vaktim yok ama Rusya'nın yeni oyunu Libya konusu dikkate alınması gereken bir konu. Türkmenlerden PKK'ya karşı ortak bildiri. İKBY'deki Türkmen Siyasi Parti ve Dernekler PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı ortak bildiri yayımlayarak örgütün koşulsuz ilçeden çekilmesi çağrısı yapmış. Mısır'da Türkiye'ye destek veren imam. Mısır Giza'da okuduğu cuma hutbesinde Hollanda'nın iki Türk bakanı uyguladığı ırkçı tavır eleştiren imam 3 ay görevden uzaklaştırılmış maalesef. Aktarabileceklerimiz böyle. Balkanlara bakalım, gelişen yeni bir olay var mı? Makedonya'da 2001'deki etnik çatışmalarda zarar gören 6 asırlık çarşı camisi restore edilip ibadete açılacağı günü bekliyor şeklinde fotoğraflarla verilmiş bir haber var. Eski Sırp binalar Kosova'nın mülkiyetine geçiyor. Kosova hükümeti eski Yugoslavya döneminden mevcut tüm gayrimenkullerin Kosova mülkiyetine geçirme kararı almış. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği, Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının durdurulmasına yazılı olarak kınamış değerli dinleyicilerimiz. Hafta sonunda gerçekleşen bir olay. Bulgaristan'dan Türkiye sınırına tel örgü. Türkiye'de yasa dışı geçişlerde %80 düşüş yaşanan Bulgaristan, Türkiye sınırına 270 kilometre tel örgü çekiyor. Ne çekerseniz çekin. Ne yapacaksınız ki ya? Yani böyle bir Tarihte gerçekten de mesela bir firavun örneği vardır herkesin örnek almasına. Şöyle bir okumasını Kur'an kaynaklı bir örnektir. Bu diğer ilahi olduğu iddia edilen kaynaklarda da söz konusudur. Firavun ne yapmıştır bildiğiniz üzere? Bir gördüğü bir rüya sonucu yeni doğmuş olan tüm erkek çocuklarını öldürmüş, kız çocuklarını sağ bırakmıştır. Çünkü rüyasında İsrailoğullarından doğan birinin daha sonra kral olacağını ve onu tahtından edeceği söylenmiştir. Bu da tüm çocukları, hakikaten de tüm çocukları yakalama. Yani çok basit bir olaymış gibi anlatıyorum ama lütfen siz olayın bu anlamda doğrusunu da test edecek kaynaklara bakın. Tüm çocukları katletmiştir. Sonra biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın annesi evladını nehire bırakmıştır. Bir kutu içerisinde veya bir ne bileyim artık sepet içerisinde bırakmıştır. Çocuk çok tatlıdır ve Firavun'un eşi onu görünce çocuğa karşı büyük bir sevgi, sempati beslemiştir. Allah tüm çocukların haşa neredeyse ölümünden sonra kendi sonunu hazırlayacak şahsı, yani Hazreti Musa'yı, o güzel insanı, o şerefli insanı Firavun'un sarayında sevdire sevdire büyütmüştür. Yani tel örgü çekmekmiş. Bunlar zavallılıktır hakikaten de. Yok duvar örmekmiş. Yani bu dünya, bu yeryüzü Allah'ındır elbette. Her yer, her şey, canımız bile onundur netice itibariyle. Ne yapmaya çalıştığınızın farkında bile değilsiniz. Bu engellemelerle hakikaten de ancak düşman üretmekten başka hiçbir işe yaramayacak. Bu tavırların hepsi. Bu basit gibi görünen, süratle anlattığım örneği lütfen herkes kulağına küpe olarak taksın. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Her şey Allah'ın, her şey yaratıcısının netice itibariyle. Bu can bile bizim değil. Kimi kimden sakınıyorsunuz, kimi kimden koruyorsunuz. Farkında bile değilsiniz gerçekten de. Kafkaslara bakalım ve Nevruz kutlamaları var. Kafkaslarda, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev'in Nevruz ateşini yakmasıyla başlayan kutlamalar renkli görüntülere sahne olmuş, fotoğraflar eşliğinde verilmiş. Yine hafta sonu düşen bir haber, Azerbaycan Ermenistan'a ait mevzileri top atışıyla vurdu. Azerbaycan ordusu cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzilere top atışı gerçekleştirdi. Kafkaslardan da aktarabileceklerimiz böyle. Şöyle dünyanın geneline de bakayım süratle. Gözümüzden kaçan bir haber var mı? Düşüncesiyle değerli dinleyicilerimiz. İsrail Mahkemesi'nden Filistinlilere 396 yıl hapis. Ofra Askeri Mahkemesi iki Yahudi yerleşimci ile ABD'li bir turisti öldürmekle suçladığı Filistinli'ye 4 kez müebbet hapis cezası verdi. Zulümde sınır tanınmıyor. Dikkat ettiyseniz biraz önceki tel örgü örneğinde olduğu gibi ne yaparsanız yapın zulüm gerçekten de payidar olmayacak. Hiç mi tarihe bakmayız? Hiç mi öğüt almayız? Bizden önce buralarda kimler vardı diye şöyle bir bakmaz mıyız gerçekten de? Filistin Devlet Başkanı Abbas Katar'da, Katar'a giden Abbas Katar Emiri Şeyh Temim ile Filistin Ulusal Uzlaşısı'nı konuşmuş değerli dinleyicilerimiz. Aktarabileceğimiz haberlerin böyle olduğunu görüyoruz. Bugün de dünyanın nabzında sizlere süratle aktardığımız haberlerle haftanın ilk gününde canlı olarak birlikteydik. Hafta içi her gün birlikte olacağız nasip olursa. Yarın da aynı saatte burada olmaya çalışacağız ve şu ana kadar bizlerden ayrılmayan siz sevgili ve değerli dinleyicilerimize tekraren hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı çalışmalar ve hayırlı haftalar diliyoruz. İnşallah güzel bir gün geçirmeniz duası ve temennisiyle ve yarın aynı saatte görüşünceye dek. Hoşçakalınız.
Dünyanın nabzı sona erdi.